Ayrım 5.
Böylece Osmanoğulları Bizans'a karşı en büyük zaferi kazanan Ucbeyleri sıfatı ile Selçukoğullarından boşalan Büyük Hakanlık tahtına oturdular. Zaten iki cepheli bir talih çoktan Osmanoğullarının başına konmuştu. Bunlardan biri Boğazların yanı başına dünyanın en stratejik yerine konuşları, diğeri de Osmanlı hanedanının tarihte hiçbir hanedana nasip olmayacak derecede bol ve büyük bir seri deha sahibi devlet adamı ve asker yetiştirmesidir. Bütün bu çeşitli sebeplerin bir araya gelmesiyle Türk-Osmanlı Cihan Devleti ortaya çıktı. Türk Devlet İdaresi Alaeddin Keykubat 28 yaşında tahta geçen Sultan Alaeddin Keykubat, Türkiye'de 1. İmparatorluk dediğimiz Selçuklu çağı hükümdarlarının en haşmetlisi, belki en büyüğüdür. 2. İmparatorluk olan Osmanlı çağı Türkiye'sinde Kanuni Sultan Süleyman neyse, Selçuklu Türkiye'sinde de Alaeddin Keykubat odur. 1219 aralığından 30 Mayıs 1237'de 45 yaşında ölümüne kadar 17 yıl 5 ay tahtta kalmıştır. Alaeddin Keykubat yaklaşan ve bütün dünyayı tehdit eden Moğol tehlikesine karşı tedbirler aldıktan sonra ilk iş olarak Akdeniz'in incisi Kalanoros'u fethetti. Bu şirin limana onun adına Alaiye dendi. Bugün Alanya diyoruz. Bu suretle Anadolu Türkleri Akdeniz üzerinde Antalya'dan sonra ikinci bir limana ve deniz üssüne sahip oldular. Alaeddin Keykubat bundan sonra kış aylarının çoğunu bu tatlı iklimli Akdeniz şehrinde geçirmeye başladı. Daha sonra Çobanoğlu Hüsamettin Bey'in komutasında Kırım'a denizden bir ordu sevk etti. Bu suretle Karadeniz hakimiyetinin Türklerde olduğunu gösterdi. Bu Türk ordusu Ukrayna içerilerine kadar ilerledi. 1226'da Ertokuş Bey Kilikya seferine başladı. Çavlı Bey de kuzeyden inerek Silifke'ye kadar olan Akdeniz kıyılarını ele geçirdi. Bu çevrede hala tutunmakta olan Ermenistan Krallığı Türkiye'ye tabi oldu. Bundan sonra Alaeddin Keykubat, Eyyubi Sultanı Adil'in kızıyla evlenerek Selçukoğulları ile Eyyuboğullarının yaklaşmasını sağladı. Erzincan çevresindeki Türk beyliği Mengücek oğullarını da ortadan kaldırdı ve bu çevreyi doğrudan doğruya Konya'ya bağladı. Bu sırada Karadeniz'deki Türk sahilleri ancak Ereğli ile Ünye arasında uzanıyordu. Ereğli'den batısı Bizans'ın, Ünye'den doğusu da gene bir Bizans devleti olan Trabzon İmparatorluğu'nun elindeydi. Türkiye Hakanı Trabzon üzerine bir ordu sevk etti. Trabzon fethedilemedi fakat imparatoru sıkı şartlarla Selçuklulara tabi olmayı, Ermeni kralı gibi yıllık vergi ve asker vermeyi kabul etti. Cengiz Han'ın önünden kaçan Doğu Türk Hakanı Celaleddin Harzemşah'ın Anadolu'ya yaklaşması da iki Türk imparatorluğu arasında bir çatışmaya sebep oldu. Alaaddin Keykubat önce Harzemşah'la Moğollara karşı işbirliği yapmak istedi. Fakat büyük ve kahraman bir kumandan olmasına rağmen siyasi görüşü kıt olan Sultan Celaleddin buna yanaşmadı. 10 Ağustos 1230'da Erzincan yakınlarında Yassı Çemen'de geçen Feci Kardeş Savaşı'nda Alaeddin Keykubat, Celaleddin Harzemşah'ı kesin şekilde yendi ve Türkiye topraklarından uzaklaştırdı. Sonra Erzurum'a geldi. Bu çevrede saltanat süren amcasının oğlunu tahttan uzaklaştırdı ve Erzurum'u da doğrudan doğruya Konya'ya bağladı. Türkiye Hakanlığı'nın büyük güç kazanmasından ürken Mısır Sultanlığı, Alaeddin Keykubat'a karşı cephe aldı. Halep yani Kuzey Suriye'deki Eyyubi devleti bile Mısır'a değil, Alaeddin Keykubat'a tabi idi. Eyyubi İmparatoru Sultan Kamil yanına 16 Eyyubi Melikini ve 100 bin kişilik ordusunu alarak Anadolu'ya girmek istedi. Fakat üst üste Alaeddin Keykubat'a yenilerek Anadolu'dan atıldı. Bu suretle Suriye ve Kuzey Irak'taki Selçuklu hakimiyeti kesinleşti. Doğu sınırları ise çoktan Van Gölü'nü aşmıştı. Suriye'ye bir sefere hazırlanan Alaeddin Keykubat, Kayseri'de Şeker Bayramı'nın 3. günü verdiği bir ziyafette öldü. Türkiye Birliği'ni kesin şekilde kuran Alaeddin Keykubat, devrinin en büyük hükümdarıydı. Bağdat'taki halife tarafından Sultanül Azam, yani en büyük imparator diye anılarak resmen İslam hükümdarlarının en büyüğü olduğu tasdik edilmişti. Moğolların Anadolu'nun kapısını çalmak üzere bulundukları yıllarda böyle kudretli bir hükümdarın genç yaşında Türkiye'nin başından uzaklaşması felaketli bir devrenin başlangıcı oldu. Sultan Alaaddin bilgin ve şairdi. İlim ve sanat adamlarına karşı çok cömert davranmıştır. Heykel ve resim de dahil olduğu halde güzel sanatları himaye etti. Şöhretini duyduğu bir ilim ve sanat adamını en uzak ülkelerden Konya'ya çağırır, bizzat görüşürdü. Konya'ya gelen Bahaeddin Veled'le oğlu Celaleddin Rumi'ye büyük hürmet göstermişti. Kışın birkaç ayını Kayseri'de, yazları Antalya ve Alanya'da geçirmeyi severdi. Adalet işlerini dikkatle izler, bir haksızlığı düzeltinceye kadar arkasını bırakmazdı. Ordu ve donanmaya çok itina eder, askere pek iyi bakardı. Zamanında Türkiye'nin savunma bütçesi 100 milyon altını geçiyordu. Dahice bir ticaret ve iktisat siyaseti takip etmiş, Türkiye'yi cihanın en zengin ve müreffeh ülkesi haline getirmişti. Altın, gümüş ve değerli taşların Türkiye'ye sokulması gümrükten muaftı. Ticaret eşyası devletin himayesi ve sigortası altındaydı. Her türlü tecavüzden masumdu. Korsan ve eşkıya tecavüzüne uğrayan ticaret malını hazine derhal sahibine tanzim ederdi. Dünyanın en muhteşem kervansarayları ile ticaret yolları emniyet ve rahatlık altına alınmıştı. Şeker, dokuma, silah fabrikalarının yanında pek muazzam bayındırlık eserleri yaptırmıştı. Türk şehirleri, hatta kasaba ve köyleri birer mamure haline gelmişti. Köylü tahta sabanı terk etmiş, madeni saban kullanmaya başlamıştı. Çağdaş Avrupalılar o devir Türkiye'sinin zenginlik ve refahını efsanevi bir şekilde tahayyül ediyorlardı. Anadolu Türk'ü Sultan Alaaddin'i Ulu Kekubat diye anmıştır. Emsalsiz bir saadet devrinin hükümdarı olan Sultan Kekubat, çeşitli meziyetleri ve büyük bir devleti idarede gösterdiği deha ile Türklerin hafızasında ölümsüz kalmıştır. Osmanlı çağında Kanuni devrine ise, Selçuklu çağında da Alaaddin Kekubat devri odur. Memlük Sultanlığı niçin yıkıldı? Yavuz Sultan Selim'in Mısır, Suriye, Memlük İmparatorluğunu bir darbede yıkması çok şaşırtıcı bir olay olarak sunulmuş, fakat bu olayın sebepleri üzerinde durulmamıştır. Gerçekte böyle eski ve pek büyük bir imparatorluğun bir vuruşta tarih sahnesinden silinmesinin sebepleri çok derinlerdedir. Daha Yıldırım Bayezid devrinde büyük Arap tarihçisi İbni Haldun, Mısır için Osmanoğlu'ndan başka tehlike yoktur demişti. Ridaniye Meydan Savaşı'nda Osmanlı topçusu ile Memlük topçusu arasındaki en az yarım asırlık fark derhal kendini gösterdi. Memlük topları çakılı sahra toplarıydı. Manevra kabiliyetleri yoktu. İstenilen yöne çevrilebilen hafif fakat seri atışlı Osmanlı topları ise düşmana yılgınlık verecek derecede etkili silahlardı. Daha 1410'da Yavuz Mısır'ı almadan 100 yıldan fazla bir zaman önce Emir Süleyman, Memlük Sultanı'nın ricası üzerine Mısır'a Osmanlı topçuları ve denizcileri göndermişti. Demek daha o zamanda Türkiye Mısır'dan ileriydi. Mısır'ı fetheden Yavuz'un babası II. Bayezid, savaş durumunda olmadığı zamanlar Mısır'a sürekli şekilde topçu, gemici, teknik uzman ve stratejik malzeme yollamıştı. Mesela 1511 Ocağı'nda Yavuz'un fethinden ancak 6 yıl önce Mısır'a 400 topla birlikte barut ve bakır göndermişti. Memlük Sultanı Osmanlı Devleti'nde Bahriye Sancak Bey'i yani tüm amiral olan Kemal Reis'i hükümdarlara mahsus şekilde ağırlamıştı. II. Bayezid, Fırat ve Toroslar sınırını tutmakla yetinmek siyasetini güderken, Trabzon'daki Şehzade Selim, Mısır fethinin planlarını düşünüyordu. Sultan Bayezid, Kemal Reis'ten başka, Aydın, Hamit, Hasan Reisler gibi en değerli Osmanlı amirallerini Mısır Türk İmparatorluğu'na göndermekten çekinmedi. Zaten bu tutumuyla bütün İslam dünyasının saygısını kazanmıştı. Timur'un ölümünden sonra Memlükleri ciddi şekilde tehdit edebilecek hiçbir dış tehlike kalmamıştı. Memlüklerin Mısır gibi coğrafya bakımından çok saklı bir ülkede barınmaları, onları dışarıdan gelecek tehlikeler karşısında uzun bir uyuşukluğa sevk etti. Her an düşmanlarla çevrili olan Osmanlılardaki uyanıklık ve aktif siyaset Memlüklerde yoktu. Halbuki dünya şartları değişiyordu. Osmanlı Türkleri sürekli şekilde ilerliyorlardı. Memlük Türkleri ise halifenin kutsal şehirlerin, kutsal emanetlerin, Eser Üniversitesi'nin, Kahire şehrinin ellerinde olmasının gururu içinde vakit geçiriyorlar, kendilerini Sultan Baybars çağındaki güçte sanıyorlardı. Belki o devirdeki kadar kuvvetliydiler. Fakat Osmanlılar çoktan o devri aşmışlar, yeryüzündeki devletler arasında ilk defa yeni çağa adım atmışlardı. Osmanlıların Haçlı koalisyonlarına karşı zafer kazanmaları, Avrupa'da büyük fetihler yapmaları, İslam dünyasında büyük sevgi kazanmalarıyla sonuçlanmıştı. Rağbet daima kudretli tarafa karşı olduğu için İslam dünyası halifeyi ellerinin altında bulunduran Mısır'ı değil, Türkiye'yi daha fazla seviyordu. Bu durumladır ki Hicaz, Yemen, Bingazi, Nubya, Cezayir gibi ülkeler Yavuz Mısır'ı alır almaz Osmanlı hakimiyetine geçtiklerini ilan etmişlerdi. Bu büyük ülkeleri imparatorluklarına katmak için Osmanlılar bir tek asker harcamamışlardı. İkinci Bayezid devrinde Osmanlı ordusu topu, meydan savaşlarında birinci derecede taktik silah olarak kullanmaya başlamıştı. Bu sırada top Avrupa'da ve Mısır'da hala kale savunmasında ve kuşatmasında kullanılan, meydan savaşlarına daha çok manevi etkisi bakımından getirilen bir silahtı. Gene Osmanlılar ikinci Bayezid zamanında tüfeği, piyadenin birinci silahı olarak kabul etmişlerdi. Böyle bir orduya karşı hala kılıç ve okla dövüşen ordular karşı koyabilirler miydi? 15. asrın ikinci yarısı Osmanlıların yükselme devresidir. Memlüklerde ise çöküntü açıktı. Bu iki devrenin bütün tipik durumları iki tarafta görülüyordu. Nihayet Osmanlılar çok büyük ve deha sahibi hükümdarlara sahip olmak şansını taşıyorlardı. Osmanoğullarının yanında Memlük sultanları daima mütevazi şahsiyetler olarak kalmaya mahkumdu. Üstelik Osmanlı hükümdarı kudretini Tanrı'dan alıyordu. Mısır'ın Türk veya Türkleşmiş Çerkes hükümdarları ise seçimle iş başına geliyorlardı. Bu seçim hayat boyunca yapılmakla beraber Memlük sultanı gene de kendini seçen Memlük emirlerini kollamaya mecburdu. Osmanlı sultanı ise tahtını kimseye borçlu değildi. Makamını miras olarak babasından almıştı. İstediği işi, istediği savaşı ve sulhü, bu konularda iktidar sahibi ise dilediği gibi yapması mümkündü. Ancak bütün bu şartlara rağmen Memlüklerin karşısına Osmanlı Devleti gibi cihan politikası güden bir imparatorluk çıkmasaydı, şüphesiz Memlük Sultanlığı daha yüzyıllarca yaşardı. Nitekim Memlükler saltanatlarını kaybettikten sonra da yüzyıllarca Mısır'da mahalli nüfuzlarını devam ettirdiler ve ancak 19. yüzyıl başlarında Mehmet Ali Paşa tarafından yok edildiler. Bugün bile Mısırlı pek çok tanınmış aile Memlüklerden inmiştir. 15. asırda Mısır ekonomisi de bozuktu. Bozuk olmasa bile yeryüzünde hiçbir devlet Türkiye'nin iktisadi ve mali gücüne sahip değildi. Hiçbir teşebbüs tasavvur edilemezdi ki Türk maliyesi onu yürütmek imkanından mahrum olsun. Osmanlıların ihtiyat hazinesi bile büyük meblağlara ulaşıyordu. Mısır'da ise bazı vergiler bir yıl önceden peşin toplanıyordu. Zaten Memlükler, Mısır'a dış ülkelerden gelmiş en çok birkaç yüz bin Türk ve Türkleşmiş Çerkes'ten ibaretti. Bu bir avuç insan milyonlarca yerli tabaya hakimdi. Osmanlı Devleti ise Anadolu ve Rumeli'nin milyonlarca Türk'üne dayanan milli bir siyasi kuruluştu. Bu küçük hülasamız, Moğolların ve Timur'un bile başaramadığı, Mısır'ın Yavuz tarafından bir hamlede fethedilmesinin gerçek sebeplerini aydınlatmaya kafidir sanıyoruz. Babur Şah Zahirüddin Muhammed Babur Mirza, 14 Şubat 1483'te Türkistan'ın Fergana ülkesinde doğdu. Büyük Timur'un 5. kuşaktan torunuydu. Babası Ömer Şeyh Mirza, Fergana hükümdarı idi. Sultan Ebu Said Mirza'nın 4. oğlu olan Ömer Şeyh Mirza, 28 Haziran 1494'te 38 yaşında Ahsı şehrinde ölünce, 3. oğlunun büyüğü olan Babur Fergana tahtına geçti. Semerkant'ta Türkistan Hakanlığı tahtında oturan amcasını metbu tanıyordu. Henüz 11,5 yaşını bile tamamlamamıştı. Amcasının ölümünden sonra 3 defa Türkistan İmparatorluk tahtına oturdu. Üçünde de atası Timur'un başkentinden kovuldu. Bu şekilde Timur oğullarının sonuncu Türkistan Hakanı oldu. 1504 Haziran'ında yalnız imparatorluk tahtını değil, baba mirası olan Fergana'yı bile rakibi Şiban Han'a kaptırdı. Bu anda Sultan Babur'a mahvolmuş bir genç nazarıyla bakılıyordu. 21 yaşındaydı. Çevresinden ayrılmayan ve şahsına şiddetle bağlı kalan bir avuç insanla güneye indi. 9 Ekim 1504'te Kabil'i fethedip kendisine başkent yaptı. Aynı zamanda Gazne'yi aldı ve birkaç yıl içinde Afganistan'ın büyük bir kısmını kaplayan bir krallık kurdu. Ancak gözü atalarının ülkesinde Türkistan'daydı. Bir ara İran'ın Türk Safevi hükümdarı Şah İsmail tarafından desteklendi. Ancak Şah İsmail 1514'te Çaldıran'da Yavuz Sultan Selim tarafından ezilince Babur, Türkistan üzerindeki bütün ümitlerini kaybetti. Bu andan itibaren Babür pek sevdiği Kabil'de oturarak şahsına mahsus realist görüşle kuzeye Türkistan'a veda etti ve gözlerini güneye çevirdi. İstikbalini Hindistan'da aramaya karar verdi. 1508 Nisan'ında kendisini Padişah ve Büyük Timur'un tek varisi ilan etmişti. 1514'te Belücistan'dan daha güneye inmeye başladı. 25 Kasım 1519'da Hayber geçidini geçerek Peşaver yakınlarına geldi. Ard arda 5 defa Pencap'a sefer açtı. 1524 başlarında Pencap'ı almış bulunuyordu. 17 Kasım 1525'te Hindistan'ı fethetmek üzere Kabil'den hareket etti. 21 Mayıs 1526'da yani Batı Türklerinin Mohaç zaferinden birkaç ay önce Panipat meydan muharebesini 7 saat içinde kazandı. Sultan İbrahim Lüdüni'nin 100 bin asker ve 1000 filden müteşekkil ordusunu yok etti. Bu anda Hindistan Türk İmparatorluğu tacı Lüdilerden Babur'a yani Timuroğullarına geçmişti. Babur, atası Timur'dan 127 yıl sonra Hindistan'ı fethetmişti. Agra'yı başkent edindi. Lüdiler Hindistan'ın Racistan ülkesinde kontrollerini kaybetmişler, buradaki Hindu hükümdarları istiklal kazanmışlardı. Rana Senka'nın çevresinde toplanan Rajput hükümdarları, 100 bin asker ve birkaç yüz zırhlı fille yeni Hindistan Fatihi'nin üzerine yürüdüler. Çok kritik bir tarihi andı. Zira Hindistan'daki 500 yıllık Müslüman Türk hakimiyeti ilk defa olarak Hindular tarafından tehdit ediliyordu. Babur 13.500 kişilik pek güçlü bir Türkistan atlı birliğiyle düşman üzerine yürüdü. Yanında Osmanlı Türklerinden Mustafa Bey'in kumanda ettiği bir topçu birliği de vardı. Hindularda top ve tüfek meçhul silahlardı. Babur büyük askerlik dehası ve ordusunun savaş gücü sayesinde düşmanı imha etti. 16 Mart 1527'de Panipat'tan bir yıl geçmeden kazandığı bu zafer Babur'a Gazneli Mahmud derecesinde ün kazandırdı. Hindistan'daki Türk hakimiyetinin daha yüzyıllarca uzamasını sağladı. Bütün Müslüman hükümdarlarına zafernameler gönderildi. Babur Şah resmen Gazi ünvanını aldı. Hayatının geri kalan 4 yılı içinde Hindistan'da daha birçok ülke fethetti. 25 Aralık 1530'da 48 yaşında Agra'da öldü ve vasiyeti üzerine Kabil'e götürülüp gömüldü. Yerine büyük oğlu Hümayun Şah Hindistan Türk İmparatorluğu tahtına oturdu. Babür Şah yalnız Türklüğün değil cihan tarihinin en seçkin şahsiyetlerinden biridir. Askeri, siyasi ve idari büyük dehasının yanında muazzam bir edebi dehaya da sahipti. Bütün Türk edebiyatının en büyük şair ve ediplerinden biridir. Türkçenin Çağatay lehçesiyle şiir yazan şairler içinde Babur, Nevai'den sonra en büyüğüdür. Baburname denen ve dünyanın bütün büyük dillerine çevrilen hatıraları ise Türkçe nesrin şahikalarından biridir. Hatta Türkçe edebi nesrin, bütün Türk edebiyatındaki en büyük şaheseri sayılabilir. Babur'un bu ölümsüz hatıralarından ve şiirlerini toplayan divanından başka daha birkaç eseri vardır. Türkçe dışında mükemmel şekilde Farsça, Arapça ve Moğolca konuşan, okuyan ve yazan Babur, aynı zamanda bir edebiyat nazariyecisi, bestekar, hukukçu, botanik ve zooloji bilgini, hattat ve bahçe mimarı idi. Ancak zamanımıza hiçbir bestesi kalmamıştır. Şiirleri bütün Türk dünyasında rağbetle okunmuştur. Milletler arası ününü ise hatıraları ile yapmıştır. Büyük Fransız bilgini Fernar Gronar, Babur'un hatıralarını açıklık, akılcılık ve samimiyet bakımından Sezar'ın Galya Seferi adlı hatıralarından üstün bulmaktadır. Büyük Macar bilgini Raşonyi de bu eser için dünya edebiyatının en enteresan eserlerinden biri demektedir. Babür kelimesi Türkçe'de çita denen küçük Pars'a verilen addır. Kanuni Sultan Süleyman devrinin tablosu. Bu yazımızda Kanuni çağı denen ve Türklerin 2200 yıllık tarihleri boyunca erişebildikleri en büyük bahtiyarlık devrinin kısa bir tablosunu çizmek istiyoruz. 46 yıl tamamen rakipsiz olarak Türkiye tahtında kalmak ve Yavuz gibi bir babadan kudretine son olmayan bir devleti teslim almak şanslarına sahip olan Kanuni Sultan Süleyman'ın tarih sahnesinden çekildiği 1566 yılında Osmanlı-Türk İmparatorluğu gelişmesini tamamlamış değildi. Daha çeyrek yüzyıl yükselmekte devam edecek, ondan sonra uzun bir duraklama devresine girecektir. Ancak bu duraklama devresinin tohumlarını henüz filizlenmemiş de olsa, Kanuni devrinde Türkiye Devleti'nin bütün tarih içinde her bakımdan akıl almaz bir büyüklüğe eriştiği çağda aramak ve bulmak mümkündür. Bu yarım asrın birkaç sivri noktasını belirtmek, bu iddiamızın gerçekliğini ortaya koyabilir. Devlet idaresine ilk defa kadın nüfuzu Hürrem Haseki Sultan'la girmiş ve son derece zararlı olmuştur. Veliaht Şehzade Mustafa'nın idamı yalnız büyük bir haksızlık değil, aynı zamanda devletin geleceği için uğursuz bir hadisedir. Ona yakın değerdeki Şehzade Mehmet ve Şehzade Bayezid de öldüğü için Cihan Tahtı denen Türkiye İmparatorluğu, Kanuni'nin oğullarından en az değerlisi olan II. Selim'e kaldı. II. Selim'in birçok meziyetleri olmasına rağmen kendinden önce sürekli şekilde 10 çok büyük hükümdara sahip olan Osmanoğulları tahtı, onunla ilk defa olarak orta derecede bir şahsiyet görmüştür. Orta derecede bir şahsiyet ise cihan devleti olan bir imparatorluk için yetersiz bir şahsiyet demektir. II. Selim'e kadar birbiri ardı sıra gelen 10 büyük padişahın dehalarıdır ki Türkiye'yi cihan devleti yapmış ve Türk milletinin tarihindeki en yüksek zirveye erişmesini sağlamıştır. II. Selim'le artık ilk 10 Osmanlı hükümdarı çapında bir padişah görmek arada bir rastlayan piyango olmuştur. Şüphesiz bu durum Türkiye'nin gerilemesinin başlıca hatta birinci sebebi değildir. Birçok sebeplerden biridir. Ancak Veliaht Şehzade Mustafa gibi 40 yaşına yaklaşmış ve bütün davranışlarıyla müstesna bir şahsiyet olduğunu göstermiş bir prensi, taht ve taçtan mahrum etmek, devlet ve Osmanoğulları için çok uğursuz olmuştur. Kanuni'nin karısı ve kızının da tesiriyle damadı Rüstem Paşa gibi halk tarafından sevilmeyen bir şahsı ısrarla iktidara getirmesi de zararlı bir davranış olmuştur. Üstelik Rüstem Paşa ne büyük bir devlet adamıydı ne de büyük bir asker.